Merhabalar, bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bugün gördüğünüz üzere suçluluk üzerine konuşacağız. Biraz da netameli bir konu. Nasıl ele almalı, neresinden tutmalı? Yine biz her zamanki gibi akışta bir sohbet olması için çerçevelemeden birbirimizin karşısına geçtik. Bakalım göreceğiz nerelere uzanacak bu sohbet. Bu arada bu bölümünde destekçisinin, sponsorunun Doku Klinik olduğunu belirterek başlayalım. Ve tekrar kendilerine bu bağımsız kültür sanat aktivitesine sundukları destekten ötürü müteşekkir olduğumuzu yineleyelim. Şimdi suçluluk konusu yine aslında böyle bir topu Tuğçe'ye atarak başlayasım var ama yapmayayım. Birazcık bir şeyler söylemeye çalışayım. Benim çok üzerine düşünürken çok fazla çeşidi olduğunu keşfettiğim bir şey oldu. Yani bir araç olarak suçluluk, bir iyileşme metodu olarak suçluluk, bir ortaklık olarak suçluluk, bir sürü biçimi var. Bireysel düzeyde hissedilen suçluluk duygusu, toplumsal olarak hissettiğimiz suçluluk duyguları, belki de yeterince hissetmediğimiz, yanlış suçluluk duyguları diyeyim, iyi olmaktan ötürü duyduğumuz suçluluk mesela, mutluluğun yaratabileceği suçluluk, böyle pek çok taraftan ele alınabilecek bir şey. Tuğçe'ye sorayım. Tuğçe, sen neresinden, hangi tür suçluluğu konuşarak başlamak istersin diye bir sürü sana çeşit sundum. Bunlardan biriyle başlayabiliriz ya da belki de bambaşka bir yerden almak istersin. Buyurunuz.
Ben de bu konuyu neden seçtik ve niye mesela suç değil, suçlu değil, suçsuzluk değil, suçluluk diye ele aldık diye düşündüm seçerken. Çünkü suçluluk deyince böyle bir taraftan da suçtan çok bağımsız bir kelime ortaya çıkıyor. Yani aynı kökten geliyorlar ama suç ve suçluluk arasında değerler itibariyle bir fark olduğunu gördüm düşününce üstüne. Belki bir suçun tanımına bakarak başlayabiliriz. Yani suç nerede duruyor ama suçluluk bizi alıp nasıl bambaşka yerlere götürüyor? Şimdi bunun için Adalet Bakanlığı'nın tanımına baktım. Çünkü suç deyince orada tabii bir hukukla özdeşleşmesi gereken ülkemizde bolca bulunan malum hukuk. Oraya bakmak lazım. Suç, Türk Ceza Kanunu'nda veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen hukuka aykırı ve cezai yaptırıma bağlanmış eylemlerdir diyor. Suç bir haksızlıktır ancak her haksızlık bir suç değildir. Belki buradan ele almak lazım. Şimdi suç bir haksızlıktır ancak her haksızlık bir suç değildir ama suçluluk hissettiğimiz her şey bir noktada bir haksızlıkla bağdaştırılan bir şeydir.
Bir şey sorabilir miyim?
Buyurun efendim.
Bu Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde mi bu suç ve haksızlık tanımı var?
Evet.
Beklenmedik ölçüde felsefik bir yaklaşım çünkü de bir bakanlık web sitesinde görmeyi beklemiyordum. Şaşırdım. Evet, buyurun.
Evet, mağdurbilgi.adalet gibi bir uzantısı var efendim. Şey, suçlu muyum, haksız mıyım, haklı mıyım gibi bir soruyla giderseniz karşılaşacaksınız. Şimdi her suç tanımında tabii bir hukuki değerin korunması esas alınıyor. Tabii Adalet Bakanlığı'nın tanımına bakıldığında ama bizim bireysel taraftan yani suçluluğa baktığımızda karşımızdakinin olumsuz etkilenmesini veya zarar görmesini sağladığı bir şeyden dolayı sorumlu hissetmemiz ve bu durumu aslında içselleştirmemizle ortaya çıkan bir duygu suçluluk baktığımızda. Burada da illaki aslında bu karşı taraftaki de olmak zorunda değil, böyle senin açtığın yoldan birazcık gideyim. Kendimize karşı duyduğumuzda suçluluk duyguları var ki belki orada da yine oluşturduğumuz, yani suçluluk psikolojisi diye böyle kocaman bir kavram var psikolojide. Yani illaki suçlu olmaktan da kaynaklanan değil ama bir histen de doğan, kendimizi suçlu hissetmekten de doğan bir şey. Burada da biraz çocukluk deneyimleri tabii ki yine ön plana çıkıyor. Yani kendimizi nereye koyduğumuzla alakalı. Belki ne değildir yapıyoruz ya arada. Öyle bakmak lazım. Suçluluğu burada pişmanlıktan ve vicdan azabından ayırarak belki başlayabilirim ben. Suçluluk tam olarak böyle ne tam pişmanlıktır ne de tam vicdan azabıdır. Ama ikisinin arasında çok fazla gidip gelen bir eylemdir diyeyim ben de. Ben de sana atayım buradan topu.
Güzel, iddialı bir giriş yaptınız ve benim de kafamı karıştırdınız. Şey ilginç, kelimenin aldığı biçim. Yani normal koşullarda işte Türkçe'de bir şeye işte lı eki eklediğimizde o şeyi yapmış insan, o şeyli, o şeye sahip her neyse. ve işte Luke'la da onu işte Luke'likle de onu o sıfatı isimleştirdiğimizde bayağı bildiğimiz düz anlamlı bir şey çıkar ortaya. Fakat burada öyle değil. O kelime başka bir şeye dönüşmüş. Yani suçluluk duyan insan illaki suçlu olmayabilir. Bu çok acayip bir şey aslında. Biraz kelimenin de oyunu yani ya da duygunun doğasıyla içkin bir şey olarak bu hali almış. Senin söylediğin bu işte çocukluğa giden tarafı ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında o çocukluğa giden tarafı da en somut olarak gördüğümüz şey bir işte araç olarak suçluluk diyeyim. Suçluluk ebeveynlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir ve sen de gayet iyi biliyorsun. Dur, eminim karşına çıkıyordur ve çok aslında işi kolaylaştıran bir şeydir. Ve fakat bir yanıyla da çok tehlikeli olabilir bu. Yani suçluluğu bir şeyi elde etmek, birine bir şeyi yaptırmak, onu istediğin biçimde davrandırtmak için kullanmak ve yine o kişinin gerçekten suçlu olup olmamasından bağımsız olarak bunu yapmak. Burada böyle bir aslında suçluluk duygusunun gücünü de gösteren bir şey bu. Yani birine yeterince suçlu hissettirirseniz ona istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz gibi bir yere varıyor. Dolayısıyla çok tuzaklı bir şey bu. Yani şeyi hep insanın kontrol ediyor olması lazım. Oradaki şeyi sağlamak çok zor, dengeyi. Yani bu hissettiğim suçluluğun ne kadarı sarih gibi bir soru belki yani. Tabii ki bu arada buradaki belirleyici kriter nedir? Biz Adalet Bakanlığı kişisel ilişkilerde devreye girmediği için çok orada kaygan bir zeminde gidiyoruz. Yani şöyle bir şey. Birine karşı aslında bir suç işlememişseniz sizin tanımlarınıza göre. Fakat o kişi yine de kendini çok kötü hissediyorsa o zaman ne olacak? Yani buradaki kriter, evrensel kriterlerle değerlendirme yapmamız mümkün değil. Birine kendini kötü hissettirecek bir şey yapmış olmak, suçluluk duymak için yeterli olabilir aslında. Canını acıtmış olmak, üzmüş olmak. Ama işte buradaki dereceyi ayarlama meselesi. Dolayısıyla aslında sürekli olarak gün içinde karşılaştığımız bir şey bu. Farkına varmadan. İrili ufaklı suçluluklar hissediyoruz. Yani biri küçücük bir karşı taraftan böyle bir negatif bir şey aldığımızda herhangi bir yaptığımız şey karşısında. Dolayısıyla böyle aslında çok karşımıza çıkan bir şey. Bu dediğim gibi biraz daha böyle tepkisel olarak yani birine karşı yaptığımız bir şeyin dönüşü olarak duyduğumuz suçluluk. Bir de mesela ben de oraya getireyim. Pişmanlık ve vicdan azabı dedin. Pişmanlık bu reaksiyoner suçluluk diyeyim. Ona daha çok yakınsayan bir şey. Hani ortasına koyuyorum dedin ya suçluluğu. Böyle bir pasif suçluluk bir de reaksiyoner suçluluk diye ayırırsak onu zannedersiniz. Terminolojiyle konuşuyorum. Hayır, şu an sadece uyduruyorum. Bu reaksiyoner suçluluk yani birine karşı birine yaptığımız bir şeyden ötürü duyduğumuz suçluluk biraz pişmanlığa yakınsayan bir şey. Bir şey yaptık ve pişmanız vesaire. Bir de pasif suçluluk diyeyim adına. O da vicdan azabına yakınsayan, onunla daha yakın yürüyen bir şey. O da işte bir şey yapmadığımız için duyduğumuz suçluluk diyeyim. Mesela Romain Gary'nin, hatta burada ilk not ettiğim cümleyi de dile getirmiş olayım. Biletiniz buraya kadar kitabında bir cümle geçiyordu. Mutlulukta her zaman biraz suçluluk duygusu vardır. Böyle bir tarafı var yani. Mutlu hissettiğimizde duyduğumuz suçluluk o işte vicdan azabına çok daha yakınsayan bir şey. Yani bir şey yaptığımız için değil, yapmadan duyduğumuz suçluluk duygusu. Belki biraz bu eksende devam edebiliriz. Reaksiyoner ve pasif suçluluk diye az önce uydurduğum tanımlar üzerinden gidebiliriz.
Ona eşitsizlik suçluluğu deniyor galiba senin bu söylediğine. Bu da işte bu adaletsizlik ve dengesizlik durumlarından dolayı hissettiğimiz şey. Yani işte ayrıcalıklı bir pozisyonda olmaktan duyduğumuz suçluluk ya da dezavantajlı olanlara yanında daha fazla kaynağa sahip olduğumuz için duyduğumuz suçluluk. Şimdi tam da depremin yıl dönümünden geçtik mesela. Hepimizin aslında ilk zamanlarda çok yoğun hissettiğimiz bir şeydi. Yaşanan şey yani bizimle yani coğrafi anlamda söyleyeyim yani mesafeler anlamında aslında alakalı değil. Ama bir şekilde orada olmadığımız için, orada olmadığımız derken yani yardım etmemek anlamında kullanmıyorum bunu. Neredeyse yaşadığımız için suçluluk hissettiğimiz bir pozisyonda kaldık. Ya da işte bu yas döneminde de çok yaşanır aslında. Geride kalan suçlu hisseder yani hani bu neden benim değil de onun başına geldi gibi hatta. Evet, o yüzden böyle bir şey tarafı var yani hiç öznesi değilsin aslında yaşanan şeyin. Seninle de bir alakası yok. Ama sadece geride kaldığın için bile suçlu hissedebiliyorsun. Bu tabii hani sağlıklı sağlıksız böyle çok sevmediğim bir tanım ama bir taraftan da öyle bir tarafı var. Onu böyle bir dengede tutabilmek gerekiyor. Çünkü onu zaten dengede tutamadığın zaman bu suçluluk psikolojisi çok büyüyebilen ve böyle anksiyeteye, kaygıya hatta depresyona sebep olan Ki hepimiz böyle zamanlarda bence öyle bir minör depresyonlardan da geçtik zaman zaman. Yani zaten bu hani büyüyorsa psikolojinin konusu oluyor. Yani daha tıpın veya işte dediğim gibi yani profesyonelleri değerlendirmesi gereken bir konu oluyor ama böyle irili ufaklı suçluluk duyguları bir şekilde hayatında devam etmesini sağlıyor. Çünkü burada belki şöyle bir şerh düşmek lazım konuya. Bu suçluluklar o toplumsal adaletin temeli. Çünkü bir yani bir yasa koyucu, bir kural koyucu, bir yargı tabii ki bu yani tepede böyle bir hani devletin devam ettirdiği bir mekanizma var ama işte o içimizde ahlak dediğimiz belki o kavramla çok örtüştürebileceğimiz ve bizim gün içerisindeki o doğru davranmamızı sağlayan, adil olmamızı sağlayan, iyi olmamızı sağlayan şey aslında suçluluk ölçeğinde çok gidip gelen bir şey ve o ölçekle kendisini doğrulayan bir şey. O yüzden de suçluluk bence günlük hayatın devam etmesi için bu anlamda çok gerekli bir kavram.
Çok katılıyorum. Ben de buraya getirmek istiyordum konuyu. Şöyle buradan iki tane alıntı yapacağım. Biri babamdan, yıllar önce yazdığı bir yazıdan. Daha önce de çeşitli kitap incelemelerinde başvurduğum bir cümlesidir. Çok severim. Kendi yazdığı, yani o zaman da okuduğumda da çok etkilenmiştim. Kusura bakmayın, babamdan alıntı yapacağım. Olabilir yani. Şu şöyle diyordu. Suçun fail tarafından inkarı bazı durumlarda suçun kendisinden bile daha yaralayıcı olabilir. Failin yanı sıra suça tanıklık edenlerin de inkara yönelmeleri durumunda ise sonucun bu biçimde tecelli etmesi neredeyse mukadderdir. Böyle bir inkarla karşılaşan her mağdur bütün enerjisini inkarın ikrara dönüşmesi yolunda harcar. Bu tam senin söylediğin şey ki bu cümleyi mesela şeyde bu bölümün kitaplarından biri de olan Wigley Thiort'un mirasında aklıma gelmişti okurken. Çünkü orada çektiğim acının bir hastalık olmadığını duymaya ihtiyacım vardı diyordu. Yani bir cinsel istismar durumu var ve karşısındakinin suçluluk duyduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyordu anlatıcı. Ki buradan da bu podcast'ın işte 15. dakikasına gelirken bir Milan Kundera alıntısı yapmak isterim. Perde kitabında şöyle diyordu Kundera. Derin suçluluk bilinci gelecekteki bir barışmayı olası kılar. Böyle bir tarafı var bu işin. Yani bir sağaltıcı, iyileştirici bir yöntem olarak suçluluk. Çünkü suçluluk duyma kapasitesi insanın ama işte dediğin gibi yani onu iyi ayarlamak, dengelemek lazım. Suçluluk duyma, pişmanlık, üzüntü duyma kapasitesi aslında bir anlamda kendinin yani o kişiyle ilgili çok şey söyleyen bir şey. Malumunuz ne bileyim işte seri katiller falan gibi insanların en yani bir psikolojik sorunu olan suçluların en büyük sorunu suçluluk duymuyor olmaları zaten. Dolayısıyla makul miktarlarda duyduğumuz suçluluk aslında bizim insan tarafımıza dair iyi bir şey söyleyen bir şeydi. Ve işte olası barışmaları, onarmaları, sağaltmaları, iyileştirmeleri mümkün kılan bir şey. Dolayısıyla onu tetikte olmak ve iyi tahlil etmek lazım. Ha evet, başta dediğim yere geleyim. Bir suçluluğun böyle bu duygusal işkence tekniklerinde de çok kullanıldığını biliyoruz. Yine manipülasyona geldik. Geçen hafta da böyle olmuştu. Biz bunu bir ara konuşalım da çıksın aradan. Ama ya mesela korku, utanç, suçluluk bu duyguları enjekte etmek insana çok ciddi bir işte işkence, duygusal işkencenin manipülasyonun temel araçlarından biri. Ama yine de buna rağmen yani bunu biliyor olmak, hissettiğimiz her suçluluk duygusunda birilerini suçlamak sonucuna varmamalı. Suçluluk duyma kapasitesi gerçekten de bir şeyleri iyileştirmenin, onarmanın başlangıç noktası aslında. Bunu hatırlayalım istiyorum. Suçluluğun böyle bir iyileştirici yanı da var diye düşünüyorum.
Evet, neticede özür suçlulukla başlıyor. Yani suçluluk hissetmelisin ki özür süreci başlayabilsin. Yani oradaki o telafiye giden yol senin dediğin gibi suçlulukla başlayan bir şey. Yani onu hissetmediğin sürece bir özür mekanizmasının oluşması ve onu böyle bir telafi etmeye ve iyileştirmeye o ilişkiyi götürebileceğin bir şey zaten başlamıyor. Sen miras deyince benim de film doğdu tabii oradan hemen. Normalde bugünün filmler arasında yoktu ama Michel Franco'nun Hatırı zaten sadece çok küçük bir festivalde gösterildi film. 8 Mart'ta vizyona girecek bu arada. Onu da söylemiş olayım. Orada da mesela baş karakterin yani suçluluk şimdi bir ortada bir suçlu var. Onu o duruma düşüren insan ama o karşı taraf onu kabul etmediği sürece ve o telafi süreci orada başlamadığı sürece yani hani bu iki taraf için de geçerli. Bir karşı tarafın o iyileşme sürecini başlatması bir de o suça maruz kalan insan tarafındaki iyileşmenin başlaması başlamıyor ve aslında suça maruz kalan sen olmana rağmen kendini suçlu hissetmeye başlıyorsun. Böyle de bir tarafı var ki o işte o en başta söylediğin o ebeveynlerin çok başvurduğu yöntem ve o ebeveynlerin aslında çok manipüle ettiği bir şey gerçekten. Bu çocukluk deneyimi dediğim şey oydu. Yani çocukluğumuzda ki o hep böyle bir şeyden kendimizi suçlu hissetmek, sanki her şey kendimizle alakalıymış ve bizim yaptığımız bir şeyden kaynaklanıyormuş gibi hissetmemiz biraz bundan geliyor. Mesela ebeveynimiz işten eve yorgun gelir ve çocuk gürültü yapar yani. Çocuk gürültü yapar. Yapacak bir şey yok yani. Böyledir bu. Gürültü yaparak zaten öğrenir bir şekilde sınırları olmasın gerektiğini. Ama orada mesela işte senin yüzünden başım ağrıyor, senin yüzünden kendimi kötü hissediyorum dediği zaman ki aslında onunla alakası yok. Yani tabii ki içinde bulunduğu durum rahatsız edici olabilir ama ebeveynin bunun kendiyle alakalı olduğunu görebilmesi lazım. Bu 101 ebeveynlik ilişkisinde başlıyor ama tabii ki ikili insan ilişkilerinin hepsinde geçerli. Ve orada böyle karşı tarafı suçlu hissettirerek başladığımız o ilişkide evde yaşadığımız bu deneyim aslında bütün hayatımıza yansıyor. Ve sonra hep böyle bende mi bir sorun var orada işlemeye başlıyor geri planda. Bu da belki işte o suçluluğun yani kendi tarafımız hissettiğimiz o varoluşsal suçluluğun temeli biraz. Bir de hep böyle eylemsel bir suçluluktan bahsettik ama kayıtsız kalmaktan doğan bir suçluluk da var. Yani bir şey yapmamaktan, yapamamaktan, çeşitli sebeplerle bir olayın içinde olamamaktan duyulan bir suçluluk duygusu var ki o da aslında çok yoğun bir suçluluk. Yani birine yardım edememek veya orada ihtiyaç halinde onun yanında olamamaktan doğan suçluluk. Bir de belki hepimizin modern toplumda çok sık yaşadığı ve potansiyelini kullanamadığını düşünmek ve işte o bize dayatılan o hıza uyum sağlayamadığını, başarı ölçeğinin gerisinde kaldığından şeyleri eksik yapıyorumdan duyduğumuz suçluluk. Zannediyorum böyle bu en sık düştüğümüz eksik kalıyorum suçluluğu. Hepimizin böyle çok sıkça yaşadığı bir suçluluk türü.
Evet, bu işte bir şey yapamama hali işte baştaki o reaksiyonlar pasifte senin vicdan azabı eksenine. Fakat yani tekrar söylüyorum çok bilimsel gözüken bir şey skala yarattık yanlışlıkla. Pişmanlığa yakınsayan suçluluk ve vicdan azabına yakınsayan suçluluğunuzu tespit etmek için hangisine daha yakın hissediyorsun? Test. 1K, 1F, 1Ş suçluluk. Ne kadar suçlusunuz testi. Eskiden kadın dergilerinde olur diyor. Neyse. Şöyle şunu söyleyeceğim. Aslında bir getirmek istediğim bir şey var. Yani söylemek istediğim bu suçluluğun sağaltıcılığı şeyinden devam edeceğim bir yer var ama bir soru sorasım var tabii sana. Yine bu kişisel sorular kapsamında. En son demeyeyim ya da genel olarak. Böyle hayatta suçluluk duygusunun seni yönlendirdiğini hissettiğin en somut an, yani bunu yapıyorum ve suçluluk hissettiğim için yapıyorum dediğin bir sürü şey olmuştur. Onların en aklımda kalanı, en büyüğü ya da sende en çok iz bırakanı minicik bir şey de olabilir. Bilmiyorum böyle hemen sorunca aklına gelir mi ama yine de bir sorayım dedim.
İlişkide zannediyorum ki bu yani artık değil tabii. Artık bu daha böyle güven üzerine inşa edilmiş ve uzun yıllara yayılan bir ilişki olduğu için ama ilk sen söyleyince o geldi aklıma. Çünkü orada bir rövanş hali var ya, ilişkide çok sık düşülen bir şey o. Bir noktada bir yere takıldıysan ve orada suçlu hissettiysen ya da hissettirildiysen o da olabilir. Çünkü manipülasyona çok açık bir duygu. Onu böyle dengelemek için, böyle bir o üste çıkma halini dengelemek için zannediyorum ilişkide ona başvurduğum zamanlar oluyordu. Şimdi o taraf hani daha sağlıklı ve rayında diye düşünüyorum yani. Böyle orada böyle en azından rövanş anlamında o tip duygulara çok kapılmıyorum. Ama tabii ebeveynlikte de oluyor yani işte bilmiyorum dünyayla geçirmem gereken vakti bir şekilde geçiremediysem, işim uzadıysa, onunla olmam gerektiğini düşündüm, ona daha fazla destek olmam gerektiğini düşündüğüm bir durumda ona destek olamadıysam tabii o suçluluk hali sık ele geçirebiliyor. Ebeveynlikte çok fazla düşülen bir hata bir noktada. Çünkü o çok sağlıklı kurulması gereken bir denge. Ona kaptırdığın zaman başka yerlerden taviz vermeye başlayabiliyorsun. Çünkü sınırlardan taviz vermeye başlayabiliyorsun. Oradaki dengeyi iyi tutturmak lazım. Sana soracağım aynı soruyu, tabii ki döneceğim ama senin o işte çok bilimselmiş gibi gözüktü ama aslında bunu biz uydurduk dediğin testler için bir suçluluk utanç eğilimi ölçeği diye gerçekten psikolojide bir öyle bir ölçek var bu arada, bir test. Ve özellikle toplumsal suçluluk hissettiğimiz ya da hissedilmesi gereken duygularda çok başvurulan bir ölçek bu. Bilimsel hali de bu. Onu da söylemiş olayım. Sana aynı soruyu çevirmeden önce.
Evet tabii, yani bilim bizim bir sabah saat 7 bu arada biz bu podcast'ı kaydederken. Bir sabah 7'de Kadıköy'deki evlerimizden uydurduğumuz ölçeği tabii bizden önce bulmuş. Olabilir, şaşırmadım ve bu benim egomu incitmez. Teşekkürler bu faydalı bilgi için. Şöyle, ya valla sorunun cevabında böyle şey gibi bir şey yok. Hani çok net hatırladığım, hani şunu yaptım, şu koca şeyi yaptım çünkü sadece suçluluk duygusuyla. Ya, fakat ben bu konuda böyle kendini çok yakalamaya çalışan bir insanım. Çünkü suçluluk duygusu, hiç bu bölümde adını belki geçirmedik ama sorumluluk sözcüğünü geçirmek lazım. Suçluluk genelde sorumluluk duygusuyla kol kola yürüyen bir şey ve kendimize karşı, başkalarına karşı sorumluluk duyma kapasitesi yüksek insanların da suçluluk duyma kapasitesi yüksek oluyor aslında. Kendi davranışlarının sorumluluğunu almaya razı insanların. Ben böyle aşırı sorumluluk duygusu olan bir insanım ve bunu da böyle bir ya süper de bir insanım falan gibi bir şeyle söylemiyorum. Aksine fazla olduğunu düşünüyorum. Yani böyle her şeyi doğru yapmak, böyle ne bileyim mesela kendime tembellik etme hakkı hiç tanımayan bir insanım. Dolayısıyla sık sık küçük küçük suçluluklar, işte ne bileyim mesela sabah, bazı sabahlar oturup kitap okuyorum 12'ye kadar, işe başlamıyorum falan ve sonrasında çok yakıcı bir suçluluk duygusu hissediyorum. Ne yaptım şimdi ben falan diye. Dolayısıyla zor aslında hayat ve onun üzerine mesela o gün gece 10'a kadar çalışıyorum. Ne oldu? Mahvoldum yani. Olan bana oluyor mesela falan gibi. Yani böyle sürekli olarak böyle kendime ve başkalarına karşı suçluluk duyarak davranan bir insanım ben. Dolayısıyla bir sürü örneği bulunabilir. Ama evet, en temel şey ilişkidedir tabii. Mesela özellikle mesela aldatmak gibi evrensel kabul edilen tırnak içinde suçlarda, ki sonrasındaki suçluluk duygusuyla yapılan şeyler çok acayiptir. Hani böyle klişedir ya, hani bana birdenbire aşırı iyi davranmaya başladı, beni aldattığından şüpheleniyorum gibi bir manyaklığa kadar gidebilen. Çünkü çok belirleyicidir oradaki suçluluk duygusu. Bu arada iki şey söylemek istiyorum. Biraz daha bireysel eksenden çıkarıp. Biri şu, suçluluğun ne kadar yani kuvvetli bir duygu olduğunu başta konuştuk. Neredeyse kurumsallaştırılmış bir tarafı var. Hristiyanlıktaki günah çıkarma hikayesini hatırlatmak istiyorum. Yani resmen böyle düzenli olarak neden ötürü kendinizi suçlu hissediyorsunuz diye soran papazlar, rahipler var yani. Din böyle bir şey kullanıyor ve o suçluluk duygusu üzerinden bir terbiye etme şeyine giriyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresinde şöyle bir cümlesi vardı. İnsanın kendi kendini suçlamasının keyif veren bir yanı vardır. İnsanın ruhunu suçluluk duygusundan arındıran şey ise itiraf etme eyleminin kendisidir. Böyle bir tarafı da var yani. Yine bir araçsallaştırılmış suçluluk kapsamında. Ya yani buradaki o günah çıkarmadan bahsetmiyor ama bence onun için de kullanılabilir. Bir de bir diğeri de, bunu da söyleyeyim ve sonra artık kitaplara, filmlere geçelim istersen. Suçluluğun özellikle toplumsal suçlarda, büyük toplumsal suçlarda tutunulması gereken bir şey olduğunu hatırlayalım istiyorum. Bunu da Javier Marías'ın Acı Bir Başlangıç bu kitabından bir alıntıyla aktarmak istiyorum. Aslında o da bireysel düzeyde söylüyor ama yine de toplumsal olarak da kullanılabilir. Şu başına geçiyorum. O fasılda yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla başa çıkmaktan, suçluluk duygumuzu savuşturmaktan veya yatıştırmaktan başka çaremiz yoktur. Ve fakat bazen bunun tek yolu arttırmaktır o suçluluk duygusunu. Yeni yeni suçların eskilerini örtmesini, onları gölgede bırakmasını veya bulanıklaştırmasını, en aza indirgemesini sağlamaktır. Ta ki nihayet hepsi geçmişte kalıncaya dek, dünyada onları hatırlayabilecek tek bir kişi kalmayıncaya dek, kör olası hızını dizginlemeyi başaracak tek bir dil, herhangi bir şeyin sorumlusu olarak bizi işaret edebilecek tek bir parmak kalmayıncaya dek. Burada şimdi de benim sormak istediğim şeyin tam tersini söylüyor. Yani suçu suçla örtmek ve neredeyse hissizleşeceğimiz kadar ölçüde büyük bir suçluluk duygusuyla kendimizi kuşatmak. Bu bir yöntemdir maalesef ve yani suçluluk duymayacak ölçüde çok suçluluk duymak gibi bir tarafı da var. Kayıtsızlığa kadar götürmek. Oysa ki işte yatıştırmak veya savuşturmak değil, onun içinde durmak, hatırlamak, hatırlatmak, dediğim gibi özellikle yani büyük toplumsal suçlarda ilk başvurulan şey bu oluyor. Suçu suçla örtmeye çalışmak ve suçluluğu bu biçimde yok etmeye çalışmak. Ama suçluluk ancak içinde durarak, yaşanarak ve yüzleşilerek kurtulması mümkün olan bir şey diyeyim. Böyle. Evet, sanıyorum eklemek istediğim şey yoksa filmlerine geçebiliriz.
Var ama eklemek istediğim
bir şey.
Sabah 7 olunca kendimizi daha çok övüyoruz gibi hissettim ama bu bölümde suçluluğu kapsadığımız yeri çok sevdim kendi adıma. Çünkü şimdi bir arama motoruna yazdığınızda, suçluluk yazdığınızda önünüze çıkacak böyle yüzlerce ilk makale diyeyim haber suçluluk duygusundan kurtulmak üzerine olacak. Yani hep herkes o kurtulmayı ve nasıl kurtulunur, suçluluktan nasıl kurtulunur, 5 yol falan yani işte hep o sıralanacak. Tabii ki suçluluk duygusundan kurtulalım, kurtulmalıyız bir noktada. Hayatımızı cehenneme çevirmemeli suçluluk duygusu. Ama bence bugün böyle bir suçluluğu kapsayarak ve onu kabullenerek ve suçluluğun senin az önce dediğin gibi içinde durarak kurtulmak üzerine bir yerden yaklaştık. Ve yani o af varsa orada belki hani suçluluk deyince bir aftan da bahsetmek lazım kelime olarak. Yani bu kendini affetmek ya da neyse. Af zaten aslında cezanın da demeli yani suç ve ceza oradan bakarsak da konuya. Af ancak oradan gelebiliyor ve bu ceza kimi zaman o suçun içinde durmak, o suçluluğun içinde durmak oluyor. O yüzden ve belki hani bir noktada unutmak da mümkünse o da aslında ancak böyle oluyor. Filmlerime geçebilirim artık, söyleyeceklerimi söyledim. İlk filmim tabii çok sevdiğim bir film benim. Suçluluk deyince de normalde belki daha bölümün ortasında bir yerlerinde bahsetmem gerekirdi. Kefaret, Joe Wright'ın filmi. Bence suçluluk üzerine zaten hani bir uyarlama yani hani metin olarak da öyle yani yazılmış en iyi metinlerden biri bence. Oradaki Kyo Saoirse Ronan'ı yıllarca affedemememize sebep olan ve şey hani oradaki gerçekten suçluluğu çok iyi anlatan yani onun yaptığı bir hata sonucu ve duyduğu suçluluk duygusunun içinde kaldığı ve yarattığı eser. Çok iyi bir film bu. Manchester by the Sea var. Bir sonraki. Kenneth Lonergan'ın.
Evet, dünyanın neşeyle bölüme katıldığı o an.
Evet.
Keşke görebiliyor olsanız.
Keşke görebiliyor olsanız şu an dünya geldi. Evet, saat 7'de ve uyanmış ve kalkmış gelmiş o kadar mutlu bir şekilde geldi ki. Evet, devam ediyorum ben dünyacığım müsaadenle. Manchester by the Sea var. Kenneth Lonergan'ın filmi. Martin McDonagh'ın In Bruges'ü var. O da suç üzerine, suçluluk üzerine bir kara komedi tarafından. Ali Abbasi'nin Kutsal Örümceği var bugünkü bir filmlerin arasında. O da suça iyi bir yaklaşım. Oradaki yani suçluluk, suç temasını çok iyi işleyen bir filmdi. Bir de hiç sevmediğim bir film. Park Chan-wook'un Ayrılma Kararı. Orada da yine suç ve aslında o suç ve ilişki ve aşk bağının iyi kurulduğu bir film ama ben hiç sevmiyorum. Fazla Yeşilçam buluyorum kendisini. Ama seveni çoktur. Suç deyince de listeye eklememek olmaz diyerek. Bir de bugün bu filmi ekledim Eylül Hanım.
O zaman ben de kitaplarımı sıralayayım. Zaten az önce dedin tabii ki Suç ve Ceza. Yine böyle iki haftadır adında konu başlığımız geçen kitaplar falan gibi oluyor. Huzurda da böyle bir şey olmuştu ama yani bunu burada anmamak olmaz. Çok fazla şey var zaten bu kitapta. İnsan olmaya dair pek çok şey. Tabii ki suça, suçun doğasına, suçluluğun doğasına dair de çok büyük sorgulamalar var ve işte hangi ceza, hangi suçun cezasıdır gibi bir büyük soru. Dolayısıyla tabii ki Dostoyevski'nin Suç ve Cezası burada en başta bulunsun. Az önce söylediğin Ian McEwan'ın Kefaret romanı uyarlama olan, ben onu okumadım. Muhtemelen okusam burada yerini alırdı. Ama pek çok insanın aklına gelecektir diye düşünerek onu da söylemiş olayım. Sonra Wigdisiort'un mirası, bunu da söyledim. Aslında temel derdi bu olmamakla beraber biraz da temel derdi bu olan bir kitap. Yani suçluluğun çalışma dinamiklerine dair. Ardından Julian Barnes'ın Okul Kirpisi. Bu böyle bir toplumsal suçlara dair bir kitap. Lezzetli bir post-Sovyet hikayesi. Sovyetler Birliği'nin yani işte oradaki şey kurulan yani devrim sonrası daha doğrusu şöyle karşı devrim diyeyim yani işte bir adını vermediği bir ülkede geçiyor ve eski başkanın yargılaması üzerinden burada da özellikle mahkeme şeylerinde suça dair çok fazla şey vardı. Toplumsal suçlara karşı aldığımız tavra dair Okul Kirpi bir diğeri. Haun Cabre'nin itiraf ediyorum çok fazla kitap not ettim hızlıca söyleyeyim. Bence bu kitapta bütünüyle kendimize ve başkalarına karşı işlediğimiz suçları muazzam biçimde ele alıyor. Ki geçen sene okuduklarım arasında en sevdiğim kitaptı. Javier Cercas'ın Sınırın Yasaları kitabı. Bu da yine suça dair, yani insanı suça iten şey nedir ve suçu, insanın suçluluğa ve suça bağımlılığını nasıl anlayabiliriz gibi bir soru. Bir takım böyle gençlerin suçla ilişkisine ve aslında duymadıkları suçluluğa dair böyle bir tuhaf bir suç öyküsü bu. Bunu da söyleyeyim. Son olarak da var olmanın dayanılmaz hafifliği diyeceğim. Çünkü bu da bireysel suçluluğun nasıl biçimlendirici olabileceğini kişisel ilişkilerimizde çok güzel anlatıyor. Aşırı çok kitap saydım ama suçluluk anlaması zor bir konu. Böyle farklı farklı yerlerinden anlaşılabilir diye düşünüyorum. Her zamanki gibi bu kitapları ve filmleri listesini Instagram hesabımızda bölümün yayınlandığı gün bulabileceğinizi söyleyelim. Instagram hesabımızın linki de bu podcast'in açıklama bölümünde mevcut. Evet, Tuğçe Hanım, söylemek istediğiniz şey var mı? Dünyayı da babasına uğurladığımıza göre küçük bir...
Evet, evet. Bir an çok küçük bir şok geçirdim. Böyle
konuk sanatçı olarak kısacık bir gelip sonradan ayrıldı. Evet.
Ayrıldı aramızdan. Evet, bir minicik Cemal Süreyya dizesiyle bitireyim. Bir gelenek haline geldi. Ya sen ya ben yapıyoruz bunu. Uzun bir şiir, yarımada şiir, birkaç kısmını alacağım minik. Zaman mı değil zaman, akan zaman değil mesafelerdir. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü, hırsız da bilmiyor çaldığını. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. Burada böyle bu uzun bir metin, bundan sonra not ederiz zaten, okursunuz. Ama şöyle söyleyeyim, yani suçluluğun içinde daha fazla durduğumuz ama suçluluğu da kendimize boyunduruk haline getirmediğimiz zannediyorum ki bir hayat peşinde olmak lazım. Çok teşekkür ederiz bu bölümü dinlediğiniz için. Böyle sabah erkenden, zamansızlıktan erkenden kalkıp kaydettik. Siz de aynı ölçüde sahiplenip seversiniz umarım. Görüşmek üzere.
Çok güzel bir final oldu. Üstüne çok bir şey söylemeyeyim. Ama evet, sahiplenip seversiniz temennisine katıldığımı söyleyeyim. Bu bölümler sahiplenince ve bize böyle sizle konuşuyorum gibi hissediyorum dinlerken de diye yazdığınızda çok mutlu oluyoruz. O yüzden lütfen bizi paylaşmayı, eşinize, dostunuza, sevgilinize, annenize, babanıza göndermeyi unutmayın diyelim. Ve yine bu bölümün destekçisi Doku Kliniğe bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak ve o şeyi kitaplarda, filmlerde izlemek, aramak, anlamaya çalışmak için yine karşınızda olacağız. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz.